Ayrım 13.
Hiç fena değildi fotoğraflar. Böylece ekibe alınmıştı. Birlikte çıktıkları ilk kazıdan sonra onu daha çok sevmişti Esra. Ama demek ki bu sevgisini fazla gösterememişti. Kemal'le çıkmaya başladığımızda gelip sana akıl danışmıştım diye sürdürüyordu yakınmalarını Elif. Hatırlıyor musun? Onun nasıl biri olduğunu anlamak istiyordum. İyidir iyidir diyerek geçiştirdin. İnsan olarak hiçbir değerim yok yanında. Yanılıyorsun diye atıldı Esra. Seni kardeşim gibi severim. Hiç öyle bir yakınlık görmedim senden. Herkese eşit davranmaya çalışıyordum. Eşitlik herkese aynı davranmak değil, herkese aynı özeni göstermektir diye çıkıştı genç kız. Sen kazıya gösterdiğin özenin onda birini bile bize göstermedin. Elif'in haklı olduğunu düşündü Esra, içini bir eziklik kapladı. Ama o kadar çok sorun vardı ki hangi birine yetişeceğini kendisi de bilmiyordu. Üstelik buraya tatil için gelmemişlerdi. Elbette onun için en önemli olan şey işi, yani kazıydı. Yok yok, Elif'in duyarlılığı kendisiyle ilgili değildi. Galiba gerçekten de Tim'e aşık olmuştu bu kız. Kemal'in baskısı da iyice germişti onu. Ben de konuşmak için en uygunsuz zamanı seçmişim diye geçirdi aklından. Böylece zıvanadan çıktı zavallıcık. Ona karşı daha anlayışlı olmalıydı. Gülümseyerek yaklaştı. Bak Elif, dedi sağ eliyle genç kızın omuzuna dokunarak. Elif ondan kaçarcasına hızla sırtını döndü. Esra bırakmadı. Belki seni ihmal etmişimdir. Bunun için özür dilerim. Ama çok zor günler yaşıyoruz. Genç kızın bedeninin sarsıldığını fark etti. Dün geceden beri gergin anlar yaşayan Elif'in sinirleri boşalmış ağlıyordu. Ona sarılması mı gerekiyordu yoksa ağlamasının geçmesini mi beklemeliydi? Bilemeden bir süre acemice yanında dikildi. Sonra karşısına geçerek elleriyle kızın gözyaşlarını kurulamaya çalıştı. Önce yüzünü kaçırmaya çalıştı Elif, sonra birden Esra'ya sarılarak ''Çok aptalım değil mi?'' diyerek hıçkırmaya başladı. Esra önce garipsedi bu davranışı, sonra hoşuna gitti. Bir kız kardeşi kucaklar gibi sevgiyle sarıldı ona. Duygulanmıştı, bir şeyler söylemeye kalksa ağlayacağından korkuyordu. Elif'in saçlarını şefkatle okşayarak ''Birbirimize daha çok yardımcı olmalıyız.'' diyebildi yalnızca. Bir süre öylece kaldılar. Kızın ağlaması yatışınca ''Hadi artık toparlanalım.'' dedi. ''Bizi böyle görenler halimize gülecekler.'' ''Tamam.'' dedi genç kız, burnunu çekerek Esra'dan uzaklaştı. ''Her şey düzelecek, merak etme.'' Esra, tapınağın merdivenlerini tırmanmaya başlayan genç kızı izlerken, Orhan'ın da kendisine az çektirmediğini anımsadı. Özellikle evliliklerinin ilk döneminde, tıpkı Elif'in yakındığı gibi, yok bu çok dar, yok bu çok açık diye her giydiğine karışır, üniversitede bir erkek arkadaşıyla birazcık konuşacak olsa surat asar, hemen kıskançlık numaralarına başlardı. İnsan neden yapar ki bunu? Sevdiklerini kaybetme korkusundan mı? İyi de seni sevmiyorsa ne yapabilirsin ki? Belki Elif de sevmiyordu Kemal'i. Bunun için kimse onu suçlayamazdı. Tek çözüm Kemal'in yüreğine taş basıp sevgilisini unutmasıydı. Kafasından bunlar geçerken saray yönünden gelen Murat'ı gördü. Telaş içindeydi, hızlı adımlarla adeta koşarcasına yürüyordu. Merakla ona yöneldi Esra. ''Seni arıyordum.'' diye bağırdı yaklaşan delikanlı birkaç metre öteden. ''Hayrola? Korucubaşı öldürülmüş.'' ''Ne?'' dedi Esra. ''Ne diyorsun sen?'' ''Türkoğlu aşiretinin başı öldürülmüş.'' ''Reşat Ağa mı?'' ''Ta kendisi.'' ''Göven köyünün çıkışında kafası kesilerek öldürülmüş. Kesilen kafasını da kucağına oturtmuşlar.'' ''Aman Allah'ım!'' diye söylendi Esra dehşetle. Orta boylu, çelimsiz bir adamdı Reşat Türkoğlu. Kırkında ya vardı ya yoktu ama daha yaşlı gösteriyordu. İnce bir bıyığı vardı, hep takım elbiseyle dolaşırdı. İnce kaşlarının altında, yerinde duramayan çakır gözleri kurnazca bakardı. Yüreklere korku salan, acımasız ağalardan çok, işini bilen bir taşra esnafına benzetirdi Esra onu. Silah taşımadığını söylerlerdi ama onu ne zaman gördüyse yanında hep adamları vardı. Yanında adamları yok muymuş? Yokmuş. Göven köyüne çapkınlık için gitmiş. Bu yüzden yalnızmış. Olayı kimden duydun? Önce askerler anlattı, sonra cesedi bulan çoban. İfade vermek için karakolda bulunuyordu. Onunla da konuştum. Gece yarısı çıkmış evinden, kendi köyündekilerle beraber Gövenlilerin davarlarını da güdüyormuş. Göven köyüne yaklaşırken yolun ortasında bir karaltı görmüş. Dolunay varmış ama ışık arkadan vurduğu için ne olduğunu anlayamıyormuş. Bu arada köpeklerin deliler gibi havlamaya başlamasından kötü bir şeyler olduğunu sezinliyormuş. Yaklaşmış bakmış ki başsız bir ceset, korkuyla geri çekilirken kucağındaki başı fark etmiş. Bir an olayı görür gibi oldu Esra. Issız yolun ortasında bir ceset duruyordu, kucağında şaşkınlıktan gözleri dışarı fırlamış bir kafa, arkada tekerlek gibi bir dolunay. Birkaç metre önde korkudan aklını kaçırmak üzere olan çoban. Çoban çılgınlar gibi koşarak köye dönmüş diye sürdürdü sözlerini Murat. Kapıları çalıp bağırmaya çalışmış ama dili tutulduğu için sesi çıkmıyormuş. Uyanan köy halkı çobanı sakinleştirinceye kadar akla karayı seçmişler. Benimle konuşurken bile heyecandan titriyordu. Peki cinayet bölgesinde kimseyi görmemiş mi? Karanlıkta uçan bir adam gördüğünü söylüyor. Karanlıkta uçan adam da ne demek? Çoban öyle söylüyor. Bir adam rüzgarın üzerine binmiş, hızla uzaklaşıyordu oradan diye anlatıyordu. Yani koşuyor muymuş? Koşuyor demedi, uçuyordu dedi. Yüzbaşı da senin gibi düşünüyor. Panikleyen çoban karanlıkta kaçan bir adamı uçar gibi görmüştür diyor. Katilin kim olduğu belli değil tabii. Yüzbaşı Eşref'e göre teröristler. Esra Hanım'a söyleyin dikkatli olsun diye de bir mesaj yolladı sana. Esra bu mesajın bakın dediklerim nasıl da çıkıyor anlamına geldiğini biliyordu. İçinde belli belirsiz bir öfke kıpırdandı. Sonra ona niye kızıyorum ki diye geçirdi içinden. Belki de yüzbaşı haklıydı, gerçekten de cinayetlerin arkasında örgüt vardı. Neler oluyor diye sordu Murat, Esra'nın gizemli suskunluğundan ürkerek. Önce Hacı Settar, ardından Korucubaşı Reşat. İki cinayeti de aynı kişi mi işledi sence? Bilmiyorum dedi Esra. Sabahın ilk saatleri olmasına karşın sesi yorgun ve ümitsizdi. Umarım öyle değildir. Ya da halk öyle düşünmez. Yoksa yine şu kara kabirin lanetine bağlarlar cinayetleri. Murad'ın bakışları tuhaflaşmıştı, Esra'ya biraz daha yaklaştı. Belki de halk haklı dedi. Belki de gerçekten lanetlendik. Murad'ın mistik dünyaya duyduğu ilgiye şu ana kadar ses çıkarmamıştı Esra ama işi kazıya getirince dayanamadı. Saçmalama diye bağırdı. Saçmalamıyorum. Patasana'nın tabletlerinde Fırat'ın ışıltılı kıyılarına karanlık duvar gibi çöken bir lanetten söz etmiyor muydu? Tanrıların gönlünü hoş tutmadan tabletlere dokunulmamasını, yoksa lanete uğrayacaklarını yazarak bizi uyarmıyor muydu? Patasana'nın tabletleriyle cinayetler arasında Murat'ın kurduğu bağlantı anlamsızdı ama yine de tüylerinin diken diken olmasını önleyemedi Esra. Aptal mısın sen diye gürledi. Belki de ürperdiği için kendi kendisine bağırıyordu. 2700 yıl önceki bir kültürün inançlarına göre mi değerlendiriyorsun olayları? Günümüzde de diyecek oldu Murat. Lütfen keser misin diyerek lafı ağzına koydu çocuğun. Başımızda yeterince sorun var, bir de senin batıl inançlarınla uğraşamam şimdi. Aması yok. Bu saçmalıkları unutacaksın. Unutmayacaksan kazıyı hemen terk et. Duraksadı, kuşkulu gözlerle Murat'a bakarak sordu. Reşat Ağa'nın öldürüldüğünü kimseye söyledin mi? Hayır diye kekeledi delikanlı. Önce senin bilmenin doğru olacağını düşündüm. İyi düşünmüşsün. Onlara ben açıklarım. Ve şu lanetle ilgili düşüncelerini başkalarından, özellikle de işçilerin birinden duyarsam bir daha benimle kazıya gelemezsin. Murat çaresizlik içinde öğretmenine bakarken Esra onu bırakıp yürümeye başladı. Sanki Murat'tan uzaklaşırsa sorunlardan da kurtulacakmış gibi hızlı adımlarla kaleye yöneldi. Cinayetleri kimlerin neden işlediğini düşünmek istemiyordu, akıl yürütmek istemiyordu, kimseden kuşkulanmak istemiyordu, kendi kendine tartışmak istemiyordu ama zihni onu dinlemiyor ve en olmadık varsayımlar aklının içinde dönenip duruyordu. Bu kadar düşündüğüne göre bir sonuca ulaşabilmiş olsa yine iyiydi. Ama vardığı yer hep aynıydı. O karanlık, o kaygan belirsizlik. Belki de en doğrusu kazıyı durdurmaktı. Önce Hacı Settar, ardından Korucubaşı Reşat. Ölüm çevrelerinde dolaşıyordu. Hacı Settar, yörede onlara en yakın olan insandı. Korucubaşı'nın öldürüldüğü köy, kaldıkları yerden ancak birkaç kilometre uzaktaydı. Belki de sıra onlardan birindeydi. Bir kazı için insanların yaşamını tehlikeye atmaya değer miydi? Kale yıkıntısına gelince durdu, gökyüzü kızıla boyanmıştı, güneş az sonra turuncu bulutların ardından görünürdü. Yıkık burçlardan en uçtakine, Fırat'ın mavi sularını görünceye kadar yürüdü. Nehir boz renkli ovada devasa bir yılan gibi kıvrılarak akıyordu. Sırtını yıkık burca dayayarak yere çöktü, bir sigara çıkarıp yaktı. Derinden bir soluk çekti. İsrar etmenin bir anlamı yok diye düşündü dumanı dışarı üflerken. Artık kazıyı durdurmanın zamanı gelmişti. Sigarasından bir soluk daha çekti. Yoksa abartıyor muydu? Yok canım, abartmıyordu. Gerçekten de başlarında bir uğursuzluk vardı. İki cinayet işlenmişti, ekiptekiler huzursuzdu, halk huzursuzdu, yüzbaşı huzursuzdu ve kendisi çıldırmak üzereydi. Tersliklerin ardı arkası kesilmiyordu. Hayır, bundan sonrasını göze alamazdı. Ekiptekilerden birine bir şey olsa ömür boyu vicdan azabı çekerdi. Patasana'nın tabletleri gün ışığına çıkmak için biraz daha beklese kıyamet kopmazdı ya. 11. tablet. Ben Bilge Mitanuva'nın torunu, Yazman Araras'ın oğlu Patasana. Ben çocukluğun kabuğunu kırıp gençliğin deli girdabında aklını boğan, yazgısı kara, umudu kara, aşkı kara Toy Patasana. Tapınakta Tanrıça Kupaba'nın yatak odasında karşılaştığım, ak giysiler içindeki siyah saçlı, ceren bakışlı kızın adı Aşmunikal'dı. Öğrenecektim. İnce belliydi, fidan boyluydu, fil dişi tenliydi, bülbül sesliydi. Öğrenecektim. Uysaldı, sıcacıktı, yumuşacıktı. Dudakları tatlı, gözleri ışıklıydı. Öğrenecektim. Beni utandıracak, beni mutlu kılacak, beni kedere boğacak, benim için ölecek, beni korkular, acılar içinde bırakıp gidecekti. Öğrenecektim. Beni alçak, beni korkak, beni hain, beni kurnaz, beni zalim yapacaktı. Öğrenecektim. Tanrılar benim lanetli yazgımı, Fırat kıyısındaki kızların en güzeli olan Aşmunikal'in koyu kahverengi gözlerine gizlemişlerdi, bilmiyordum. Ama öğrenecektim. Tanrılar yazgımla yüzleşmemi istemişlerdi. Buyrukları kesindi, öğrenecektim. Öğrenmeye Aşmunikal'la tapınakta karşılaştığım daha o ilk anda başladım. Bana doğru yaklaşan iki tapınak fahişesi gözlerimi Aşmunikal'dan alamadığımı görünce dönüp ona baktılar. Aşmunikal'ın uzun kirpiklerinin ardından bana yönelen kaçamak bakışlarını fark edince, dudaklarında görmüş geçirmiş insanlara özgü içten gülümsemeyle odadan çıktılar. Böylece sessizliği saymazsak, Aşmunikal'la aramızda boşluktan başka bir engel kalmadı. Ama sessizlik bizi ayıran bir uçurum gibi giderek derinleşiyordu. Benden daha cesur olduğunu o anda göstermişti. Sesi titrese de, ben Tanrıça Kupaba'nın fahişesi Aşmunikal. Tanrıça Kupaba'nın huzurunda ona ibadet için seni kendime eş seçtim diyebildi. Konuştukça kendine olan güveni de artıyordu. Ben tapınak fahişelerinin en genci, hiç dokunulmamış olanı kendimi sana sunuyorum. Bu yatağı bedenlerimizle kutsamaya çağırıyorum seni diyerek yaklaştı. İnce uzun parmaklarıyla önümde kavuşturduğum ellerime dokundu. Ürkekliğime gördüğüm güzellik karşısında duyduğum hayranlık da eklenmiş, iyice aptallaşmıştım. Damarlarımdaki bütün kan çekilmiş gibiydi, tapınağın kapısındaki sfenks yontuları kadar hareketsizleşmiştim. Sanki karşımda etten kemikten bir dişi değil de bir tanrıça vardı. Düşlerimde canlandırdığım o sevişme görüntülerinin en masum olanını bile anımsayamıyordum. Çok geçmeden Aşmunikal, benim de en az onun kadar ürkek olduğumu fark etti. Ürkekliğimi fark edince iyice rahatladı. Belki o da canını acıtacak, toyluğundan ötürü onu aşağılayacak bir erkekle karşılaşmanın verdiği korkuyu taşıyordu. Ama karşısında onun kadar toy ve ondan daha çekingen birini görünce korkusundan kurtulmuştu. Kurtulması da gerekti çünkü bu törenin sorumluluğu ona aitti. Töreni yöneten, Tanrıça Kupaba'ya hesap vermek zorunda olan oydu. Ne kadar korkarsa korksun, ne kadar heyecanlanırsa heyecanlansın, görevini başarmalıydı. Ben istesem tapınaktan bile kaçabilirdim, o bunu yapamazdı. Ama kaçmaya da pek niyeti yoktu. Hele benim ürkekliğimi fark ettikten sonra kendine güveni iyice yerine gelmişti. Peşinden gelmemi söyleyerek yatağa yürüdü. Bu davranışı beni daha çok korkuttu. Onun karşısında soyunacağımı düşündüm. Kendi zayıf bedenim gözümün önüne geldi. Bu güzel kıza layık olmayan çıkık omuzlarımı, cılız kollarımı düşündüm. Yine de onun peşi sıra yatağa gitmekten kendimi alamadım. Yatağa oturdu, beni de yanına çağırdı. Söylenileni yaptım, yan yana oturduk. Elimi tuttu, yüzünü yüzüme çevirdi ama ben sanki karşımda bir cüzzamlı varmış gibi ona bakamıyor, gözlerimi kaçırıyordum. Bakışlarım uzun boynundan aşağıya kaydı, ak giysilerin altından belli olan, açılmamış iki tomurcuğu andıran pembe göğüs uçlarını gördüm. Ağzımın kuruduğunu, avuçlarımın terlediğini hissettim. Onun avuçlarımın terlediğini fark etmemesini diledim. Sanki bu dileğimi duymuş gibi Aşmunikal ince uzun parmaklarını ellerimden göğsüme kaydırdı. Beni okşamaya çalışıyordu. Deneyimli biriymiş gibi davranıyordu ama hareketleri o kadar acemiceydi ki toy biri olmama karşın ben bile bunu anlıyordum. Yine de bana dokunabiliyordu. Bense bırakın ona dokunmayı minnettar bir bakışla bile karşılık veremiyordum. Sonra nasıl oldu bilmiyorum, bir an gözlerimiz karşılaştı. Gözlerimi kaçırmak istedim, beceremedim. Karanlık bir kuyunun baş döndürücü uğultusuyla sarsıldım. O iki damla kahverengi karanlık, aklımı, yüreğimi ve bedenimi ele geçirdi. Durumumdan habersiz olan Aşmunikal ise beni rahatlatmak için sıcacık gülümsüyordu karşımda. Bu gülüş beni birazcık olsun cesaretlendirdi. Ona gülümsemeyi başardım. Aşmunikal yeniden ellerime uzandı. O uzanırken aceleyle avuçlarımın terini giysime sildim. Sağ elimi aldı, yüzüne doğru çekti, sol yanağına götürdü. Yanağı ateş gibiydi. Nihayet parmaklarımı kıpırdatarak, usulcacık da olsa yüzünde gezdirebildim. Bunu hisseden Aşmunikal yüzünü iyice avucuma bastırdı. Gözlerini yüzüme dikmişti. Eski ürkekliğinden hiçbir iz kalmamıştı. Yüzünde ne istediğini bilen bir dişinin kararlılığı okunuyordu. Elimi bırakarak ayağa kalktı. Gözlerimin önünde üzerindeki giysiyi çıkarmaya başladı. O dünyanın en değerli hazinelerini bana sunarken, ben aptal, ben erkeklerin yüz karası başımı öne eğdim. İşte başıma gelecek asıl büyük felaketi ilk o zaman fark ettim. Bırakın Aşmunikal gibi, güzel bir kızı, herhangi bir kadını düşündüğümde bile bir hançer gibi sertleşen cinsel organım, sanki bacaklarımın arasında erimiş, yok olmuş gibi kendini belli etmiyordu. Korkuyla, utançla iç geçirdim. Hemen kalkıp oradan kaçmayı düşündüm. Ama bunu kendime yediremedim. Beni buraya başrahip Valvaziti getirmişti. Hem güzel Aşmunikal'ı böyle bırakıp gidemezdim. Sonuna kadar beklemeliydim. Üzerindeki giysiden kurtulan Aşmunikal, yüzünde nazlı bir ifadeyle sanki utanıyormuş gibi elleriyle göğüslerini kapatarak yatağa uzandı. Sonra benim de yanına uzanmamı istedi. Sessizce uydum çağrısına. Dudakları gibi bacakları da aralanmıştı. Fırat kıyılarının en güzel kızı, verimli tarlasını sürmem için bacaklarını aralamış bekliyor ama ben sabanı kırılmış bir köylü gibi öylece çaresizlik içinde baka kalıyordum. Durumumu tam olarak anlayamayan Aşmunikal giysilerimi çıkarmaya çalıştı. Ben ağırdan aldım, o ısrar etti. Sonunda başardı, üstümdekilerden kurtardı beni. Şimdi benim cılız gövdem, onun tanrıların bahçelerinde yetişen meyvelerle bezenmiş eşsiz bedeninin yanındaydı. Daha çok utandım, son bir gayretle elbiseme uzanarak giymeye çalıştım ama Aşmunikal engel oldu. Şöyle dedi. Korkma, bana dokun yeter. Dudaklarımı ağzının içine al, tenini tenimle ısıt, elini bacaklarımın arasına koy. Savaşı çoktan kaybetmiş bir komutanın utancı içinde dediklerini yaptım. Onu öpmeye başladım, dudaklarındaki balı tattım, teninin sıcaklığını kanımda hissettim. Parmaklarımı cinsel organındaki çiğ damlacıklarıyla nemlendirdim. Onun derin derin iç geçirdiğini işittim. Bedenini usulca bana sürtmeye başladığını, kasıldığını hissettim. Ben de bedenimi ona sürttüm ama hepsi boşunaydı. Anlaşılan tanrılar bugün benim sevişmemi yasaklamışlardı. Aşmunikal yeniden yanıma uzandı. Sıkıntıdan terleyen alnımdaki damlacıkları eliyle sildikten sonra dudaklarıma bir öpücük kondurdu. Erkeğim diye fısıldadı. Sen benim ilk erkeğimsin. O böyle söyleyince ben ağlamaya başladım. Önce sessizce sonra hıçkıra hıçkıra ağladım. Aşmunikal beni sardı, beni bağrına bastı. Elleriyle gözyaşlarımı sildi, gözyaşlarımı öptü. Sakinleşinceye kadar saçlarımı okşadı, beni sevdi, beni kucağında uyuttu. Benimle birlikte uyudu. Ama uyandığımda yanımda yoktu. Beni çaresizliğimle, beni utancımla, beni korkumla baş başa bırakıp gitmişti. 12. Bölüm. Korkusunu kendine saklıyordu Esra. Kuşluk vaktinde işçilerin kahvaltı etmesi için ara verilince de, öğleyin iş sona erince de kimseye bir şey söylemedi. Hiç değilse bugün kazı kesintisiz olarak sürsün istiyordu. Bir de sabahki konuşmalardan sonra işçilerin bu haberi kendisinden duymasını istemiyordu. Ne Şıhlı'yla ne de öteki işçilerle yeni bir tartışmayı yüreğinin kaldırmayacağını hissediyordu. Çalışma saatleri boyunca kütüphane ile tapınak arasında mekik dokuyarak iş yapıyormuş gibi göründü ama aklı kazıyı durdurma düşüncesindeydi. Sanki bir daha hiç göremeyecekmiş gibi kederli gözlerle süzüyordu antik kentin her bir yanını, her bir kalıntısını. Kütüphaneden çıkartılan ikisi kırık, üç tablet bile neşelendirmedi onu. Oysa elindeki fırçayla tabletlerin üzerindeki çivi yazılarının kumlarını temizlerken, böyle giderse sevgili Patasana'nın bütün yazdıklarına kısa sürede ulaşırız diye neşeyle söylenen Bernd'le aynı duyguları paylaşmak için neler vermezdi. Ama kara bulutlar gibi üzerlerine çöken olaylar yüreğini gölgeliyor, sevincini boğuyordu. Başkanlığını yürüttüğü ilk kazı yarıda kalacaktı. Son yılların en önemli buluntusu sayılabilecek Patasana'nın tabletleri, hem de bu kadar yaklaşmışken gün ışığına çıkamayacaktı. Bu büyük bir haksızlıktı. Hayır, şanssızlık. Basın toplantısını da iptal etmek gerekecekti.